Ayrım 17, Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Pinochet Şili'sinde kadın gönüllü ekiplerinin ortaya çıkışlarının tarihsel kökenleri vardır. Cema'nın anneler merkezi kökeni, orta üst sınıf kadınların Katolik Kilisesi önderliğinde yoksullar yararına annelik hayırseverliği yürüttüğü zamanlara kadar izlenebilir. Bu hali vakti yerinde hanımlar, düşkün işçi sınıfından kardeşlerine yiyecek, giyecek, ilaç ve gereçler dağıttılar. Bu bağış pazar ayinlerinde hazır bulunmanın karşılığında yapılıyordu. İlk anneler merkezleri dikiş atölyeleri çevresinde örgütlenerek bu yoksul kadınları iş gücüne katmayı amaçladı. 1954'te Ropero della Pueblo, Yoksulluk Odası adlı bir özel örgüt kuruldu. 1962'de Hristiyan Demokrat Parti Kadın Kolları, partinin ve reformlarının halk arasında kök salması ereğiyle anneler merkezlerinin sayısını arttırdı. 1960'ların sonlarına doğru Başkan Eduardo Frei'nin Demokrat hükümeti sırasında anneler merkezlerinin sayısı 8.000'i bulmuştu. Başlangıçta yaklaşık 400 bin kadın merkezlere kendi dikiş makinalarını almak amacıyla girdiler. Ancak kadınlara diğer çevre etkinliklerine katılım olanağı da vererek merkezler gelişmelerini sürdürdü. Çıkar ideoloji değiş tokuşu 1970'lerin başında Allende hükümeti döneminde de sürdü. Bu dönemde merkezler COGEMA, Confederación Nacional de Santos Madres aracılığıyla yeniden yapılandırıldı ve kadınların toplum işlerini konuşmak için buluşma yerleri oldu. Sonra bu kadın merkezleri fiyatların denetimiyle ve hizmetlerin Şili nüfusuna adil dağıtımıyla görevlendirilen hükümet kuruluşlarının bünyesine katıldılar. Allende hükümeti karşısında yer alan kadınlar, kara borsa korkusunu üretmeye başladıklarında merkezler bu kez siyasal olarak önem kazandı. Fiyat savaşlarının rejim yandaşları karşıtları kavgasına dönmesiyle kadınlar her iki cephenin ön saflarında yer aldı. Junta serüveniyle anneler merkezlerine yeni bir imge kazandırıldı. Ailelerine olan bağlılıkları yoluyla kendilerini vatanla özdeşleştiren siyaset dışı anneler. Süreç içinde merkezlere giden anneler, edilgin, uysal, vatansever annelere dönüştürüldüler. Sözü edilen durumların her birinde kadınların gönüllü işlere katılımı, ya erkek önderliğinde bir dinsel kurum, ya erkek önderliğindeki siyasal partiler ya da son olarak erkeklerce yönetilen ordu tarafından yönlendirilmiştir. Kadınlar Şili rejimlerinin yeni toplumsal düzenlerinin ne yaratıcıları ne de buluşçuları olmuştur. Tersine hep kendilerinin dışında tasarlanan bir toplumsal projenin propagandacıları ve yürütücüleri olmuşlardır. Geleneksel destek olucu rolleri, türetilmiş kimlikleri, kadınları çok daha hiyerarşik olan askeri rejimin yönlendirmeleri karşısında daha bir savunmasız yapmıştır. Bugün önceki demokratik rejimlere göre en kenara itildikleri dönemdir. Askeri hükümetçe kendi politikasına muhalif olanlara karşı başlatılan terör kampanyasının niteliği karmaşıktır. Bu özellikle yaratılan bir terördür. Banzer 1986. Pinochet toplumsal reformla korktuğu ve aşağıladığı devrimci alternatifleri karşılaştırmakta ve düzenin avantajlarıyla yetkinin sürdürülmesini katılımcılığa karşı savunmaktadır. Sözleri hep kadınlara yöneliktir. Kadınlar düzenin koruyucularıdırlar. Çabuk ve şiddetli toplumsal kültürel değişikliklerin kadın rolüne yaptığı etkiler, kadın tarihinin son 30 yılının belirleyici özelliğidir. Bu tutucu referans çevreleri, Şilili kadının günlük yaşamına giderek daha az cevap verebilmektedir. Binlerce kadın, üstelik çoğu da ailelerinin tek ekmek kazananı olmak kaydıyla iş gücüne katılmışlardır. Monizaga ve Letrier'e göre bu çok yönlü değişiklikler çoğu kadında gerileme ve amaçsızlığa yol açmıştır. Kendilerini bildik geleneksel rollerine dönmekle daha bir güvencede hissetmektedir. Bu rolde Pinochet'in kadın imgesine oldukça uygun olup onun askeri hükümetin planları ile işbirliği yapan kadın ereğine de hizmet etmektedir. Monizaga ve Letelier 1987. SNM anne ve yuva kurucu kadın rolünün sallanan direklerini güçlendirmeye çalışmaktadır. Bütün bunlarla birlikte Pinochet yanlısı kadınları edilgen birer kukla olarak düşünmek yanlıştır. güç ilişkileri karmaşık olabilmektedir. Pinochet rejiminin kadın destekleyicileri, özellikle de gönüllü alayları, özverili ruhlarıyla kendilerini bir amaca, çıkarlarını düşünmeden adamış olmakla övünmektedirler. Pinochet'e hayranlıkla süren destekleri karşılığında övünç kaynakları olan üniformalarını giyebilmektedirler. İçlerinden birisinin dediği gibi, bu kurumda üyeliğimizin simgesi olan bu üniformayı hak edebilmek için çok çalışmak ve emirlere uymak zorundayız. Sonuç. Kadının kültürel modeli, Şili'de iki karşıt siyasal programın izdaşları olan iki ayrı kategorideki kadınlar tarafından kullanılmıştır. Bunlardan Mujere Por la Vida, var olan baskı mekanizmaların dengesini bozarak askerileştirilmiş Şili'deki güç yapısını değiştirmeye çalışmaktadır. Renk renk üniformalarıyla ortalıkta dolaşan Cema ve SNM'deki kadınlar, kimliklerini Pinochet'in kendisinden türetmiş onun güvenilir destekleyicileri olmuşlardır. Askeri hükümetlerle ittifak kuran kadınların yapısal zayıflıklarını henüz öğrenme yolundayız. Cones, 1987. İnanıyorum ki bütün kadınlar ordunun kadınları bir yandan sömürmek, bir yandan da ideolojik olarak kenarda bırakmak gereksiniminden etkilenmektedirler. Enloe, 1988-17. Kurum olarak ordu, ideoloji olarak askericilik, militarizm, toplumsal düzenin güvenceleri olarak kabul edildiği sürece kadınlar da toplumsal kampların izleyicileri olarak kalacaktır. Kaynakça, Buster Simena, 1984, Overcoming That, Chilean Women's Resistance to Pinochet's Junta and Their Struggle for a Return to Democracy, Cultural Survival, 8-2. Buster Simena, 1986, Surviving Beyond Fear, Women and Torture in Latin America, Nash, June and Safa, Helen Etz, Women and Change in Latin America, Bergin and Garvey Publishers, South Hadley, MA. Enloe Cynthia, 1988, Does Khaki Become You? The Militarization of Women's Lives, Pandora Press, London, 1987, Peace Union, Helsinki. Krohn's Claudia, 1987, Mothers in Fatherland, Women in Nazi Germany, St. Martin's Press, New York. Lehner, Norbert, 1984, Notas sobre la vida quotidiana tri el disciplinamiento de la mujer, Flasco, Santiago, No 57. Munizaga, Giselle and Letelier, Lillian, 1987. Mujeria Regimen Militar, Basılmamış El Yazıları, Crypt, Seneca, Santiago. Valdez Teresa, 1986. Las Mujeres, Bajo la Dictatura, Militar en Chile, Basılmamış El Yazıları, Santiago. Çevirmenin notu, Kenan Özbay. Kalıtım Bilim ve Yerini Bulan Hak, Women of Power, No 11, sayfa 42-44. Rita Adritti, göz altında doğan yüzlerce çocuk nerede? Kayıp çocuklar nerede? İki kuşağı birden arıyoruz. Bunlar torunlarını aramak üzere Plaza de Mayo'da toplanan büyük annelerin taşıdıkları pankartların kimileri. Pankartlar ve simgelerde zaman zaman kayıp Arjantinli çocukların resimleri de yer almaktadır. Plaza de Mayo'nun büyük anneleri kimlerdir? Kadın, bilim ve teknolojiye yönelik bir sayıda neden bunlardan söz ediyorum? Bilim ile Arjantin'in hortlayan buluncunu, vicdanını temsil eden bu kadınlar arasında ne gibi bir bağlantı var? Bunlardan ne öğrenilebilir? 1976'dan 1983'e kadar Arjantin'i ordu yönetti. Bu dönemdeki juntalar geçidi, batı yarı yuvarında tanıklık edilen en kanlı, en acımasız baskı seferberliğine girişti. Hükümetin kendi halkına karşı sürdürdüğü ve sonraları Arjantin'in kirli savaşı olarak bilinen bu savaşta 30 bin Arjantinlinin kayıp olduğu sanılıyor. Ordunun kullandığı baskı tekniği kişileri kayıp etmekti. İz bırakmaksızın kişileri kayıp etmek, şehitlerin yaratılmasını önlemek için oldukça etkili. Bir yolda doğrusu cesetlerin kanıtlığı olmadan rejime karşı protesto örgütlenmek gerçekten güçtü. Hükümet ideolojisi hakkında bir düşünce vermesi bakımından juntalardan birisinin başkanı General Videla'nın söylediklerine göz atalım. Terörist bombası silahı olan kişi değildir yalnızca. Batı Hristiyan uygarlığına aykırı düşünceleri yayan birisi de olabilir. 27 milyonluk bir ülkeden 2 milyon kişi kaçıp sürgüne gitti. Bir kuşağın varlığı açıktan açığa silindi. Çünkü Desaparasidos'un kayıpların çoğunluğu eğitimli, siyasal olarak aydın, 20-35 yaş arası kadın ve erkeklerdi. Desaparasidoların %40'ı kadınlardı. İşkenceciler kendi cinsel doyumları için bu kadınlara her türlü aşağılayıcı davranışta bulundular. Kadınların %10'u hamileydi. Tutsaklıkta doğan çocuklar yabancılara satıldı. İşkencecilere alıkondu ya da annelerini konuşturmak amacıyla onların önlerinde öldürüldü. Nazi yazınının açıkça dolaşımda olduğu bu günlerde suskunluk komplosu Desaparasidoslarla ilgili tartışma ve bilgilerin ortaya çıkmasını önledi. Rejimin yalanlarına meydan okuyan tek eylem Plaza de Mayo annelerininkiydi. Kayıp oğul ve kızlarının fotoğrafları ve yaftalarla Buenos Aires'te başkanlık sarayının önünde yürüyüş yapan bir grup kadın, yetkililerce alaya alınan, basının dikkate almadığı Nisan 1977'de gösterilerini başlatmış olan bu 14 kadından diktatörlük karşıtı en sesli, en görünen grup ortaya çıktı. Sayıları binlerle büyüdü. 1980'de ise her perşembe saat 3.30'da 2 ya da 300 kadar kadın Plaza de Mayo'da toplanıyordu. Bu kadınlar arasında yalnızca oğul ya da kızları kaybolmuş olanlar değil, torunlarını yitirenler de vardı. Çocuklar ya anne babalarıyla birlikte kaçırılmış ya da juntaların ülkeye yayılmış 340 gizli tutsak kampında dünyaya gelmişlerdi. Bu kadınlar kendilerini Plaza de Mayo'nun büyük anneleri olarak örgütlediler ve 11 yıldır kayıp torunlarını arıyorlar. Birçok durumda kampta doğan ya da kaçırılmış çocukların anne babalarının işkenceci ya da katillerine, savaş ganimeti olarak verildiğine inanmak için büyük annelerin geçerli nedenleri var. Alicia Partnoy'un Küçük Okul, Arjantin'de Ölüm Kalım Öyküleri. Clay's Press 1986 adlı kitabında 5 aylık hamileyken tutuklanan 24 yaşındaki Gracila'nın öyküsü de yer alıyor. Gracila'ya acımasızca dövülerek ve karnına elektrik verilerek işkence edilir. Ancak hamileliğinin son ayında fiziksel alıştırma yapmasına izin verilir. Bu da gözleri bağlı olarak bir masanın çevresine tutunarak yürümektir. Bir treylerin içinde tıp yardımı olmaksızın bir oğlan doğurur. 5 gün sonra da kamptan alınır. Büyük olasılıkla öldürülür. Oğluysa gardiyanlardan birine verilir. Plaza de Mayo'nun büyük anneleri tüm kayıp çocukların sayısının 500 dolaylarında olduğu kanısındalar. Şimdiye kadar büyük annelere gelen kayıp duyuruları 200 kadardır. Bunlardan 71'i kaçırılanlar, 131'i ise hapishanede doğanlardır. Birçok kişi de hala ailelerinde Desaparasidos'un olaylarını duyurmaktan korkmaktadırlar. Çocuklardan 42'si grubun aralıksız çalışmaları sonucunda bulunmuştur. 5'inin öldürülmüş olduğu saptanmış, diğerleri ise ya asıl ailelerine dönmüş ya da kendilerini büyüten ailelerle kalmış ancak geçmişlerinin ve tarihlerinin bilincine vararak asıl aileleriyle ilişkiler kurmuşlardır. 2. Arjantin'de kaçırılan çocuklar. Abducted Children in Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo, Eylül 1987. Büyük anneler birden dedektif gibi çocuklarını bulma yolunda karşılarına dikilen tüm engelleri aşmışlardır, diyor grup başkanı Maria Isabel de Mariani. Çocuklara ilişkin bir şeyler öğrenmek için denemeyeceğimiz yol yoktur. Yasal olmayan yollardan evlat edinilmiş çocukları olan bir ailenin varlığıyla ilgili ipuçlarımız olur olmaz bu aileyi yakın izlemeye alıyoruz. Eve girmek için hizmetçilik yapanlarımız oldu. Bir keresinde de bir büyük baba kendisini iş arayan bir musluk tamircisi olarak gösterdi. Ancak en büyük yardımı halktan görüyoruz. Gazetelerde aralıklı olarak kayıp çocukların resimleri ve bunlarla ilgili bilgiler yayımlıyoruz. İnsanlar da çocuklarla ilgili ipuçlarıyla çıka geliyorlar. Çocuklara yaklaşamadığımız kimi durumlarda onları izlemek için teleobjektif kullandığımız bile oluyor. 3. Kayıpların büyük anneleri. Grandmothers of Disappeared. The Christian Science Monitor. 6 Ekim 1986. Resmi tarih filmi doğuştan evlat edindikleri kızlarının bir Desaparecidos ailesinden çalınmış olabileceğine ilişkin kuşkuları artan zengin iş adamıyla evli bir lise öğretmeninin öyküsünü anlatıyor. Filmin sonunda anne yaşamı boyunca dinlediği resmi öyküleri bir yana bırakıp kızının kökleriyle ilgili gerçeği bulmaya yönelir. 4. Resmi tarih 1985 Luis Puenzo'nun filmi. Ne var ki olağan durum bu değildir. Çocukları yetiştiren ailelerden çoğu gerçeğin ortaya çıkmasına karşı tavır alıyor. Kendilerinin saydıkları çocuklarla birlikte başka ülkelere kaçıyorlar. Büyük annelerin karşılaştıkları yaşamsal önemde soru, torunları olabileceğinden kuşkulandıkları çocukların gerçekten de öyle olduklarını nasıl kanıtlayacakları sorusudur. Çocuğun yerini belirlemenin yeterli olmadığını ayrımsamışlardır. Bir de çocuğun gerçekten kendi yakınları olduğunun kanıtlanması gereği vardır. Kan testiyle çocuk anne baba yakınlığının kesinleştiğini onlar da biliyorlar. Ancak kayıp çocukları olayında anne babaların çoğunlukla ölmüş olması söz konusu olduğundan biyolojik ilişkilendirme, büyük anne, büyük baba ya da diğer yakınlarla kurulmak durumundadır. İşte bu yüzden büyük anneler bilim adamlarından büyük anne büyük babalığı kanıtlayan bir test yöntemi geliştirmelerini istemişlerdir. 1981'den başlayarak İsveç'te Uppsala Üniversitesi, Paris'te Bit Hastanesi, New York'ta kan merkezini gezip büyük anne büyük babanın kan örnekleri kullanılarak çocuğun belirli bir aileden geldiğini kanıtlayan bir teste olanak tanıyacak bilgiler devşirmeye başlamışlardır. 5. Nirios Desaparecidos en la Argentina deste 1976. Abuelas de Plaza de Mayo 1984. 1984'te Washington'da bulunan bir büyük anneler heyeti Amerikan Bilim Geliştirme Derneği'ne AAAS uğrayıp örgütün Özgürlük ve Sorumluluk Komitesi'nden Eric Stover'a bir soru sordu. Büyük anne büyük babalığı kanıtlayabilecek bir genetik test yöntemi biliyor muydu? 6. Barbara Beckwith, Science for Human Rights, Using Genetic Screening and Ponensi Science to Find Argentina's Disappeared, Science for the People, January-February 1987. Stover, büyük anneleri Kaliforniya Üniversitesi Kamu Sağlık Okulu'ndan bir bilim kadını olan Mary Claire King'e yolladı. O da böyle bir testin geliştirilebileceğini, bunun bilinen ana babalık testinin doğal bir uzantısı olduğunu ve dahası böyle bir testin geliştirilmesinde yardımcı olmak üzere Arjantin'e gitmeye hazır olduğunu söyledi. Arjantin'e gittiğinde test üstüne çalışacağı hastaneyi de büyük anneler önerdi ve King, çoğu yakınlarını ve arkadaşlarını kaybetmiş, bu konuda son derecede duyarlı bir araştırmacı grubuna testin nasıl yapılacağını gösterdi. Büyük anne büyük babalık testi, büyük anne büyük babaların, amcaların, dayıların, teyze ve halaların ayrıca söz konusu çocuğun kan testlerinin yapılmasıyla başlar. Belli genetik göstergelere bakılarak bu göstergelerin belli bir bileşiminin büyük anne babalardan mı kalıtlandığı yoksa rastlantısal olarak ortaya çıkıp çıkamayacakları anlaşılabilir. Bu genetik göstergeler 5 kan öbeğini, al yuvar enzimlerini ve HLA proteinlerini içermektedir. 7. HLA ak yuvarlarda bulunan çok özgül bir proteindir. Arjantin nüfusundaki genetik göstergeler dağılımı da göz önüne alınarak bir çocuğun herhangi bir aileden geldiği %94-95'e kadar bir kesinlikle kanıtlanabilir. 8. Bakınız dipnot 2 ve insan kalıtım bilimi ve insan hakları, kaçırılan çocukların ailelerinin belirlenmesi, Human Genetics and Human Rights, Identifying the Families of Kidnapped Children, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, Aralık 1984, Cilt 5, No. 4, sayfa 339-347. En son kayıp çocuğun ne zaman bulunacağı bilinemez. Yıllar sonra çocuklar ergen ya da yetişkin olduklarında kendi kökenleriyle ilgili resmi tarihten kuşku duymaya başlayabilirler. O sırada büyük anne babaları ölmüş olabilir. Böylece bu çocukların yakınlarıyla ilgili genetik bilgilerin saklanması gereği ortaya çıkmıştır. Büyük anneler, kayıp çocuk yakınları genetik veriler Ulusal Bankası'nın kurulması için çaba gösterdi. Mayıs 1978'de bu veri bankasını gerçekleştirecek yasa yapıldı. Bu banka ayrıca Arjantin'de önemli bir sorun olan çocuk alım-satım ve dolaşımına karşı bir silah olabilecektir. Büyük anneler Veri Bankası'nın kurulmasında dünya bilim çevrelerinin desteğine başvurdular. Testleri yürütmek için bağış, teknik, kaynak, karmaşık yasal ve bilimsel sorunları çözmek için danışmanlık, yurt dışında yaşayan yakınların ücretsiz testleri için işbirliği, ABD ve Avrupa ülkeleri, burslar ve bilimsel değerlendirme isteminde bulunuyorlar. Yanı sıra bu işi yapan bilim adamlarına yönelik baskı ve tehditlere karşı destek de talep ediyorlar. 9. J. L. Berra, M. Lievski, D. Greenspan ve M. T. Binns, Arjantin'de kaçırılan çocukların genetik verileri için Ulusal Banka, 2050'ye kadar yükümlülük. National Bank for Genetic Data of Disappeared Children in Argentina. Task up to 2050. Abuelas de Plaza de Mayo, Plantation Team, tarihsiz. İlk çalışmanın yapıldığı 1984'ten bu yana genetik göstergeler kullanılarak 9 çocuk belirlendi. 7 çocuğun asıl ailelerine geri verilmesi Arjantin mahkemelerinde karara bağlanırken geri kalan ikisinin de kendilerini büyüten ailelerde kalmaları kararlaştırıldı. Büyük anneler kaçırılan ya da gözaltında doğan çocukların neden yasal ailelerine dönmesi gerektiğini şöyle açıklıyor. Çünkü çocukların kimliklerini geri kazanmaya hakları vardır. Çünkü çocukların yalansız, sırsız, özgür ve onurlu yaşamaya hakları vardır. Çünkü çocuklar kökenlerini bilmelidir. Çünkü çocuklar terk edilmemiş, tersine yasa dışı olarak koparılıp alınmışlardır. Çünkü çocuklar ruhlarında kazınmış olarak kaçırılmalarının ya da annelerine yapılan işkencelerin uğursuz anılarını taşımaktadırlar. Çünkü bu sarsıntı onların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini engelleyecektir. Çünkü ancak doğal yuvalarında meşru ailelerinin onlara verecekleri sevgi ve güvenlikle özgürleşebilirler. Ailelerine dönen çocuklardan edinilen deneyimler büyük annelerin konumunu haklı çıkardı. 10. Arjantin'de kayıp çocukların genetik kimliği. Genetic Identification of Missing in Argentina. Equipo de Filiación, Abuelas de Plaza, tarihsiz. Uluslararası düzlemde büyük anneler, Birleşmiş Milletler'de çocukların meşru aileleriyle yaşama ve kendi kimliklerini bilme haklarını tanıyan bir karar alınması için Arjantin hükümetiyle birlikte hareket ediyorlar. İlginçtir. ABD kararın karşısında yer alan ülkeler arasındadır. Büyük annelerin söylediğine bakılırsa bunun nedeni yapay döllenme ve yerine annelik uygulamalarından kaynaklanan çatışmalardır. 11. Yerine surrogate sözcüğünün tırnak içine alınmasının nedeni sözcüğe ilişkin çelişkili tanımlardır. Kendi yumurtasının döllenmesi yoluyla 9 aylık hamilelik geçiren ve doğum yapan bir kadın tüm anneler gibi gerçek bir annedir. Yerine anne değil. Bu sözcük gerçek durumu saklayarak sahte kavramlar yoluyla bir dil yaratan erkeklerin icadı. Büyük annelerin dile getirmekte oldukları biçimiyle aktarırsak, kendi çocuklarımız ve gelecek kuşakların tüm çocukları için çaba gösteriyoruz. İnsan onurunun temel ögeleri olan kimliklerini, köklerini, tarihlerini korusunlar diye. 12. Bakınız dipnot 2. Bu öyküyü kendine özgü bir örnek yapan şudur ki hiçbir bilimsel yetişimi olmayan bir grup kadın yalın sağduyularını kullanarak bilim adamlarını kendi insan hakları savaşımlarında ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacak bir testi geliştirmek için yöneltmişlerdir. Yine özgün ve rahatlatıcı görünen bir başka şey de kendilerini ciddiye alıp onlarla çalışacak bir avuç bilim adamını bulmuş olmalarıdır. Burada hiçbir biçimde bunun tipik bir öykü olduğunu bilim adamlarının da kendilerine başvuran herkesin gereksinimlerine hep duyarlı olduklarını sanmıyorum. Ancak bu olgu gösteriyor ki böylesine bir şey gerçekleşebilmiş, büyük anneler bilimi kullanarak insan hakları çabalarını ileriye götürebilmişlerdir. Bütün bunlar bize amaçlarımız açık ve seçik olduğunda önümüzde ne gibi olasılıkların belirebileceğini düşündürmelidir. Kitabın sonu 13 Aralık 2012 sayfa 161. Katkıda bulunanlar: Profesör Marjorie Agosin, Boston'daki Wellesley Koleji'nde İspanyol Edebiyatı profesörüdür. Aslen Şilili olup çok sayıda şiir ve edebiyat kitabı ve Şili'de insan haklarının çiğnenişine ilişkin kitap ve makaleleri yayımlanmıştır. Son kitabı Pablo Neruda üzerine bir eleştirisidir. Bu derlemedeki makalesi 1987 yılında The Red Sea Press, New Jersey tarafından yayımlanan Scraps of Life, Chilean Arpeliers, Chilean Women and the Pinochet Dictatorship, Yaşamın Kırpıntıları, Şili Arpeliyarların, Şilili Kadınlar ve Pinochet'in Diktası adlı kitabının ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Profesör Jennifer G. Schirmer, Washington Üniversitesi'nden antropoloji doktorasını aldıktan sonra Boston'daki Wellesley Koleji'nin Kadın Araştırmaları Programı'nın yöneticiliğine getirilmiştir. Yazar 1983-86 yılları arasında Harvard Hukuk Fakültesi'nde İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk Araştırmaları Programları'nda araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu derlemedeki makalesi Harvard Human Rights Yearbook, 1. cilt, ilkbahar 1988, sayfa 41-76'dan aktarılmıştır. Profesör Ximena Bunster, aslen Şilili bir antropolog olup, halen Harvard Üniversitesi'nde Şiddet Dışı Yaptırımlar Programı'nda Program for Nonviolent Sanctions, misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Yazar, Şili askeri yönetimine karşı direnen kadın hareketlerinin deneyimleri üzerine çalışmaktadır. Bu derlemedeki makalelerinden hepimizin içinde var olan Küçük Nazi'ye Dikkat, Women's Studies International Forum dergisinden 2. cilt 5. sayı 1988, sayfa 485-491. Kadın siyasi tutuklulara uygulanan işkence ise 1984 yılında International Women's Tribune Center tarafından yayımlanan Kathleen Berry, Charlotte Bunch ve Shirley Castle'ın derledikleri. International Feminism Network Against Female Sexual Slavery, Uluslararası Feminizm, Kadın Cinsel Köleliğine Karşı Savaşma Sistemi adlı kitabından. Sayfa 94-102 çevrilmişlerdir. Profesör Cynthia Enloe, 3. Dünya'da kadın hareketleri ve özellikle militarizm alanlarında çok önemli bir isimdir. Halen Worcester'da Clark Üniversitesi'nde siyaset bilimi öğretim üyeliğinin yanı sıra Militarizm Araştırma Projesi'nin yönetim kurulu üyeliğini ve Women's Studies International Forum dergisinin Kuzey ve Latin Amerika editörlüğünü yapmaktadır. Çok sayıda kitap ve makalesi yayımlanmıştır. Bunların arasında 1988'de South End Press tarafından yayımlanan Does Khaki Become You? The Militarization of Women's Lives. Haki Seninle Özdeşleşiyor mu? Kadın Yaşamının Militarizasyonu kitabıyla Ethnic Soldiers, State Security in Divided Societies, Penguin Books, Etnik Askerler Bölünmüş Toplumlarda Devlet Güvenliği sayılabilir. Bu derlemedeki makalesi Radical America dergisinden 19. cilt 4. sayı 1985 sayfa 7-23 Türkçe'ye aktarılmıştır. Profesör Rita Arditi, Arjantinlidir. Roma Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi yapmıştır. Halen Harvard Üniversitesi'nde genetik biyolojisi dalında öğretim üyesidir. Cambridge, Massachusetts'te Yeni Sözcükler adlı Salt Kadın Davası'na hizmet veren kitabevinin kurucularındandır. İki önemli kitabın derlemesini yapmıştır. Science and Liberalization, Boston, South End Press, 1980. Bilim ve Kurtuluş ve Test Tube Women, What Future for Motherhood, Boston, Pandora Press, 1984. Test Tüpü Kadınları, Analığın Geleceği. Yazar şu günlerde 1989 yılı içinde yayımlamak üzere Arjantinli Plaza de Mayo büyükanneleri üzerinde kapsamlı bir araştırma yürütmektedir.